Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün 5 Haziran 2026 dünyada çok ciddi ekonomik tartışmalar var. Yatırımcı Ray Dalio diyor ki 1930 benzeri finansal baskılanma gelebilir. Tahvil yerine altın alın diyor. İlk kere küresel çapta altın rezerv olaraktan Amerikan tahvillerini geride bıraktı. Bir taraftan ekonomik tartışmalar var. Tedarik zincirlerinin kırılmaları var. Bir taraftan teknolojik kapışmalar var. Askeri kapışmalar var. İçerideki durumu görüyorsunuz. Bu çerçevede dünyada enteresan şeyler oluyor. Genel bir değerlendirme yapacağım. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri neydi? İkincisinin neydi? Şu an benzeri nedenler var mı? Mesela şu an 1929 büyük buhran, Amerika şirketlerine başlayıp tüm dünya etkisini altına alan böyle bir finansal çöküş yaşanabilir mi? Çünkü giderekten bu tip uyarılar artmaya başladı. Bu bizi nasıl etkiler ve günlük gelişmeler neler? Değerli arkadaşlar, bir Arap gazetesinde diyor ki Amerika Birleşik Devletleri İsrail Mescid-i Aksa'nın yönetimini Ürdün'den alacak. Ürdün'de bir vakıf yapıyor. İsrail'in kontrolünde olan bir komiteye verecek şeklinde bir açıklama yapıyor. Yani İslam dünyasının bir Mescid-i Aksa problemi ayrıca gündeme gelir mi? Gelir. Burada ne olur? Bundan bahsedeceğim. Almanya Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçici üyeliği kaybetmesinin nedeni İsrail'e ve Ukrayna'ya verdiğimiz destekten dolayıdır diyor. Ukrayna değil, İsrail'dir burada ağırlıklı. Elbette Ukrayna'da Rusya'nın da etkisi olmuştur. Suudi Arabistan Enerji Bakanı ölene kadar Rusya ile beraberiz diyor. Suudi Arabistan olaraktan. Yani bunu niye söylüyor? Bundan bahsedeceğim. Amerika Birleşik Devletleri Suriye, Ürdün, Irak, İran, Yemen, Gazze buralara diyor seyahat etmeyin diyor vatandaşlarına. Yeni bir genelge yayınladı. Ne oluyor? Yeniden savaşa mı girilecek? Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki süreç aynen devam ediyor. Trump anlaşmaya yakınız diyor. İran hayır değiliz diyor. Bugün Umman Denizi'nde Amerikan fırkateynine İran ateş açmış. Hint Okyanusu'na kaçtı, hareket etti diyor. Amerika bunu yalanlıyor. CNN, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki CNN, İran savaşında diyor İsrail Azerbaycan'a komando birliği ve istihbaratçı konuşlandırdı diyor. Azerbaycan bunu şiddetle reddetti. Avrupa'da Amerikan istihbaratçıları ve Avrupa'daki bilim adamları Avrupa'da son dönemde çokça GPS sinyal karıştırma problemleri gündeme geliyor. Bunu Rus uydularının yaptığını iddia ediyorlar. Bu da yepyeni bir problem savaş alanının dışında. Çin Komünist Partisi'nin 350 yönetim komite üyesi var. Bunun 29 tanesini bilim adamı yenilemiş Xi Jinping. Bilim adamından istihdam etmiş 29 tanesini. Peki bu ne anlama geliyor? Yani 20. yüzyıl kavramlarıyla genelde siyasetçiler, askerler yönetir. Ama o kadar sofistike bilgi çağına girdik ki 4. sanayi devriminde sıradan seçilmiş birinin bu dünyayı anlama şansı artık yok. Çin Komünist Partisi de buna yönelik bir revize işine girişmiş. Öyle görünüyor. Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yapıyor. Dünya genelinde bozuk gıdalar, güvenli olmayan gıdalardan diyor 866 milyon zehirlenme, etkilenme, 1,5 milyon da ölüm var şeklinde açıklama yapıyor. Güney Sudan'da 300 bin kişi yerinden edilmiş. Yani biz şimdi bu ülkede rahat oturuyoruz ama şöyle bir çevremize baktığımızda Afrika'da, Orta Doğu'da, Güney Amerika'da tedirgin bekleyişler var. İnsanlar yerlerinden ediliyor. İşte Trump yine bugün açıklama yaptı. İran sonrası Küba'yla ilgileneceğiz şeklinde koskoca Küba'yı işgal etmeyi düşünüyor. Bu çerçevede bir değerlendirme yapacağım. Vakti olan arkadaşlar izleyebilir. Değerli arkadaşlar, içinde bulunduğumuz dünyada son dönemde fiilen yaşadığımız bir durum var. Hayat pahalılığı aşırı derecede yüksek Türkiye'de. Bunu zaten görüyoruz. Temel nedenlerine baktığımızda tarlada 5 lira geliyor, markete 100 lira. Bu süreç bir türlü koordine edilemedi. Çok arada üreticinin arasında çok yüksek bir kar marjı var. Bunun çözülememesini ben anlayabilmiş değilim. Türkiye'nin içinde problemler genelde yönetim kaynaklı problemler. Yani hep söylediğim, yağ var, un var, şeker var. Elba yapacak organize bir akla ihtiyaç var. Buraya geleceğim. Şimdi dönelim. Dünyada çok sık sorduğunuz sokakta bir dünya savaşı çıkar mı? Değerli arkadaşlar, daha önce son 100 yılda iki dünya savaşı çıktı. Birin dünya savaşının temel nedenine baktığımızda ideolojik değil. Avrupa sanayi çağına giriyor, hızla sanayileşiyor, üretiyor. Ürettiğinde bir, daha fazla üretim için ham madde lazım. İki, pazar lazım. Üç, ticaret yolları lazım. İngiltere o dönem en büyük ordu, deniz gücü. En yakın rakibine iki kat fark atıyor. Fakat Almanlar iç problemini çözüp de hızlıca silahlanınca İngiltere ile kafa kafaya geliyor rekabet noktasında. Bugün Amerika Birleşik Devletleri süper güçlü ama Çin çıktı geldi kafa kafaya birçok alanda rekabet ediyor. O dönemin Almanya İngiltere'si, bu dönemin Çin'i Amerika Birleşik Devletleri. Biraz sonra ne anlama geldiğinden bahsedeceğim. Ve ülkeler pazar için, ham madde için, o dönem Osmanlı bizim devletimizde coğrafyada petrol var. Petrol için ticaret yolları, Süveyş Kanalı, Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı, Afrika'daki kaynaklar birbirleriyle mücadele ediyor. Yarışıyorlar adeta. Savaş işte Avusturya Veliaht Prensi'nin Saraybosna'da öldürülmesiyle başlıyor ama zaten harıl harıl herkes silahlanıyor ve gruplaşıyor. Almanya, Macaristan, Almanya, Avusturya, Macaristan bir eksen oluşturuyor. Aynı zamanda Avusturya, Macaristan İmparatorluğu, İtalya. Diğer tarafta Rusya, Fransa, İngiltere var. İtalya daha sonra bu tarafa geçiyor. Savaş başlıyor. Sonuçlarını gördük. Almanya'da ağır bir anlaşma dayatılıyor. Versay Anlaşması. Ve Almanlar öfkeli, fena derecede. Ordusu küçülüyor, toprakları elinden alıyor. Sürekli vergi verilecek İngiltere'ye, Fransa'ya. Ve Hitler çıkıp o öfkeyi, o aşağılanmışlığı, ben bu işi düzeltirim diyor. Ve kitleyi peşine toparlıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın devamıdır İkinci Dünya Savaşı. Büyük oranda. İkincisinde ideolojik ideoloji de işin içine katılıyor. Almanların Nazi ideolojisi, Hitler'in, İtalyanların diktatör Mussolini'nin kendi faşizmi ve Hitler Birinci Dünya Savaşı'nın hesabını sorma, intikamını alma. Ve aynı şey orada da geçerli. Yani Hitler çok hızlı büyüyor. Bu işte bu arada tam Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı arasında 1929 Büyük Buhran dediğimiz 24 Ekim ve 29 Ekim'de olan çok ciddi bir borsa krizi var. New York borsa krizi. Bu krizle beraber tüm dünya etkiliyor. Bakın o krizde Amerika Birleşik Devletleri gümrük vergisi uyguluyor. Şimdiki olan süreçte. Döneceğim buraya. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonlar yine sanayileşmiş, pazar şey yapıyor, gidiyor Mançurya'yı işgal ediyor. İtalyanlar gidiyor bir yeri işgal ediyor, Habeşistan'ı. Fransızlar asker topluyor, İngilizler asker topluyor. Rus yatıştırma politikası diye İngiliz Başbakanı Hitler'e Çekya'dan da bir yer veriyor. Hitler bundan tatmin olmuyor. Sovyetler Birliği'yle bir anlaşma yapıp gizli Polonya'yı işgal ediyorlar. Savaş başlıyor. Sonuçta ne oluyor bu savaşa sonucuna baktığımızda? Tarihin en büyük kayıpları ortaya çıkıyor. Güç Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçiyor. İngiltere, İngiliz İmparatorluğu dönemi sona ermiş oluyor. İşte bu arada 1930 Büyük Burhan diye geçiyor ama 1929'dur. Ekim ayıdır bunun şeyi. New York borsa çöküşü. Burada da temel faktörler Amerika Birleşik Devletleri'nde bir bankacılık krizi. İnsanlar borsa öyle bir yeni alış, borsadan kolay para kazanmaya alışıyor ki kredi çekip borsaya yatırıyor. Borsada da sistem çökünce insanlar çektiği krediyi ödeyemiyor. 9000 banka batıyor o dönemde. Amerika Birleşik Devletleri'nde batmayanlar da kredileri durduruyor. Kredi durunca ticaret duruyor, istihdam duruyor. Doğal olarak da Amerika Birleşik Devletleri içerideki üreticiyi korumak için gümrük vergileri koyuyor. Dünyanın geri kalanında buna karşı koyunca küresel ticaret %60 azalıyor değerli arkadaşlar. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde zaten ciddi bir kriz başlamış. Enflasyon yükselmiş, işsizlik dalgası özellikle 1930'dan sonra her ülke içine kapanmış. Düşünün bakayım sosyolojiyi. Yani orada demokrasi falan kimse bundan ilgilenmez. Halk neyle ilgilenir? Geçinemiyor. Enflasyon var, işsizlik var. Orada popülist değerler çıkması lazım. Almanya'nın nedenleri vardı. Ama İtalya tam böyle bir şeyle ortaya çıktı. Biraz da Fransız 1789 Fransız ihtilalinden sonra başlayan milliyetçilik dalgası bizim Osmanlı Devleti'mizde her tarafta baş göstermeye başlıyor zaten. Birinci Dünya Savaşı'nda. İkinci Dünya Savaşı'ndaki hikayede de halk çaresiz. Tüm dünyada bakıyorum derin bir ekonomik kriz var ve o dönem bu dönem gibi değil. Yani İtalyanlar İtalyancı, Almanlar Almancı, Fransızlar Fransızca savaşmaktan da kaçmıyorlar. Şimdi benzerliklere baktığımızda bugün Ray Dalio diyor ki, bu meşhur bir yatırımcıdır. 1930 benzeri bir finansal baskı geliyor diyor. Altına yönelin, tahvillerin yerine diyor. Nedir bu tahviller? Devlet tahvilleri. En güçlü ülke kim? Amerika. Amerikan devlet tahvilleri daima birinci seçenekti. Ama şimdi başka bir veriye bakıyoruz. Altın birinci seçenek oluyor. Değerli arkadaşlar, o dönemdeki kitle ile bu dönemdeki kitle arasında fark var. Ülken için savaşırmışsınız anketini Avrupa'da ortalama %20, 18, 15. Japonya'da %11. Bizde şimdilik %88. Yani bizde bir milliyetçilik duygusu daha yüksek. Vatan, millet, inanç, değerler daha yüksek. Bu da şimdilik bak yarın ne olacağı tartışılır. Şu an dünyada böyle bir kitle yok. Ekonomik kriz var ama bireyselleşmiş insanlar. Kriz şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde ki zaten baştan beri başlı bir kapitalizm var. Önemli bir kesim idare ediyor. Alt kesimde de idare edemeyenlerin altta kalanın canı çıksın misali kimse bakmıyor. Ama Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'da ekonomik kriz önümüzdeki dönem kendini artarak gösterecek. Almanya'da sanayisizleşme dönemi başladı mesela. Şu an Amerika Birleşik Devletleri bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra küreselleşme yani serbest pazar ekonomisi, liberal düzen, demokrasi, küreselleşme Çin'i dünyaya açtıklarında 2000 ile 2015 arası Amerika Birleşik Devletleri 600 bin fabrikayı kaybediyor. Yani sizde teknoloji kalsın, bilim kalsın, finans kalsın, hizmet sektörü kalsın, üretimi Çin'e. Orada ucuz işçilik var. Çin üretsin, siz de parasını verin, alın. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Çin'le rakip oldu artık. Kendisi Çin'e gümrük vergisi koyduğunda Çin de ona direkt nadir toprak elementleri vergisi koydu. Karşılıklı bir panik yaşandı, anlaştılar. Şimdi Amerika ne diyor? Hızla geri endüstrileşeceğiz, sanayileşeceğiz. Amerika'nın içinde üret kampanyası başlattı Trump. Gümrük vergisinin koyma temel nedenlerinden biri diyor. Avrupalılar gelin bizde üretin. Ben size teşvik de vereyim diyor. Avrupa'nın durumuna baktığımızda genelde ne oluyor? Avrupa'nın 1. ve 2. Dünya Savaşı öncesinin bileşkesini görüyoruz. Ama artık gidip sömürecekleri bir dünya yok. Tarih boyunca güçlü ülkeler ekonomik kaynaklar nedir diye baktığımızda böyle bir sanayi üretimi falan yok. Kral alıyor kılıcı, takıyor orduyu peşine, gidiyor. Bir ülkeyi işgal ediyor, oradaki zenginlikleri toplayıp geliyor. Trump şimdi o politikaya döndü. Geldi İran'a hücum etti. İran'ın petrolüne çöküp küresel çapta petrol fiyatları kontrol etmek istiyordu. Enerji arzını kontrol etmek istiyordu. Çin'le olan mücadelesinde olmadı, tıkandı kaldı. Ama şimdi Küba'yı alacağım diyor. Aynı şekilde Venezuela'yı gidip almıştı. İran'a da o motivasyon ve o gazla geldi ama olay tutmadı. Yani mevcut dünya düzenine baktığımızda sistem çatırdıyor. Bir İkinci Dünya Savaşı'nda zaten bir sistem yoktu. Birinci Dünya Savaşı'nda milletler cemiyeti vardı. Cemiyeti akvam. Yetersiz kaldı. Şimdi Birleşmiş Milletler aynen kilitlendi. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki gibi ideolojik bir savaş da değil. Bu direkt yine Birinci Dünya Savaşı öncesinde kaynak savaşı. Şimdi 20. yüzyılda ham madde evet madenler vardı ama maden yeni madenlere eklendi. Yeni kritik ve nadir toprak elementleri eklendi. Petrol doğalgaz zaten temel vazgeçilmez enerji denklemi açısından. Ve ittifaklar yeniden, ittifak arayışları başladı. Amerikan tek süper güç olarak, hakim güç olarak Amerika Birleşik Devletleri her cephede faaliyet gösteremeyeceğini biliyor. Asya cephesi, Afrika cephesi, Orta Doğu cephesi, yani Avrupa cephesi ne yapıyor? Avrupa'dan asker çekme eğiliminde. Kendi savunmanızı kendin yapın. Orta Doğu'ya da Trump'ın söylediği şey, birleşin kendi savunmanızı yapın idi. Afrika'da 30 ülkede vizeyi durdurdu. Yani bu sürdürülebilir değil. Çünkü silahlanmaya ayırdığı para kadar yıllık borç faizi ödüyor. Ve şimdi Amerikan tahvillerine eğer giderek dünya Amerikan tahvillerine uzaklaşmaya başladığında problem Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkar. Öncelikle işte o dönem 1900 Ray Dalio'nun bahsettiği şey 1930 finansal baskı diyor ya, bu Amerika'nın iş dengesiyle alakalı bir şeydir. 1929 krizinde Amerikan Merkez Bankası Fed ne yapıyor? Para arzı yapması gerekiyor piyasayı rahatlatmak için. %30 daraltıyor. Faiz indirmesi gerekiyor. Faizi de indirmiyor. Yüksek tutuyor. Trump oradan aldığı ders de bu faizi indirin diyor. İndirdiğinde başka problem var. Bu nedenle çok bilinmeyen de bir problemin içerisindeyiz. Ama problem var. Şimdi geliyorum. 21. yüzyıl 4. sanayi devrimi. Burada sosyolojik olarak da yeni bir halk var. Tüm ulus devletlerin vatandaşları yeni bir sosyoloji, yeni bir psikoloji içerisinde bireyselleşme hat safhada çalışmama eğilimi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 yaş üstü erkeklerin %33,5'u iş dünyasında yok, kaypmış. Geçenlerde bir makalede yazıyordu. Bir istatistik vermişler orada. Türkiye'de de benzeri bir durum var. Zaman zaman haberlere çıkıyor. Çünkü insanların geleceğe yönelik çalışsak ne yapacağız? Ev alamayacağız, araba alamayacağız. Aldığımız para da zaten git gel yol parası harçlık düzeyinde kalıyor şeklinde bir değerlendiriyor. Bu Türkiye'de en yoğun hissediliyor. Bu dünyada önümüzdeki dönem tüm dünya genelinde olacak. Böyle bir durumda 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda olan halk ya vatandaş, yani ülkelerin vatandaşları savaşma eğilimindeydi. Ama şimdi yapılan anketlerde kimse savaş da istemiyor. Bu kez bir de nükleer risk var. Artık bu bir savaşı aşar, yok etmeye gider. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Çin'e savaş açamaz şimdilik. Rusya'ya savaş açamaz. Avrupa Rusya ile savaş hazırlanıyoruz diye sürekli Avrupa'yı motive ediyor. Bunun nedenini bahsetmiştim. Avrupa'da sosyoloji değişiyor, siyasal eğilimler değişiyor. Bir de birinci ve ikinci de var olan ama görünmeyen ideolojik küresel güçler şu an görünür bir şekilde, özellikle Joe Biden Amerika'sında Avrupa ile beraber dünya genelinde yeni bir ideoloji şeklinde ortaya sürdü. İnsan fıtratını yeniden tanımlama, çocuk doğduğunda erkek mi kadın mı kız mı olduğu anatomik mesele değil, çocuğun kendi buna karar versin gibi LGBT'yi pompaladılar. İklim üzerinden yeni bir ideoloji şekillendirdiler. Joe Biden gidip Trump gelince Avrupa kendi içinde kaldı. Fakat Avrupa halkı Covid döneminden sonra başlayan süreçte ciddi anlamda bu süreçleri gördü. Ne diyor? Ülkelerimizin egemenliğini istiyoruz diyor. İşte aşırı sağ dedikleri hep anlatıyorum. Sadece aşırı sağ değil. Hristiyanlar, küresel karşıtları, ırkçılar gibi bunlar bir bileşke. Ekonomisi bozuk olanlar. Avrupa Birliği'ni yöneten küreselci Rusya'yı kullanarak da hızla Avrupa'yı silahlandırıyor. Sadece neden Rusya görünüyor mu? Hayır. Amerika Birleşik Devletleri ben sizi korumayacağım. Kendinize bakın diyor. Ne diyor Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio? Biz himaye ülke istemiyoruz. Ortak ülke istiyoruz. Savunmasını zengin ülkeler üstlensin diyor. Burada Avrupa'da bunlar 2029'a kadar Rusya ile savaş olabilir diyor ama orada bir nükleer güç. Avrupa'da da İngiltere, Fransa nükleer güç. Savaş, yani seçilmişler savaş istemez ama devlet dışı aktörler savaşı ister. Fakat Avrupa daha çok önümüzdeki dönem kendi ordularını sokaklarda görme ihtimalimiz var. Şimdi bizim beni dinleyen yurt dışındaki Türk kardeşlerimiz hemen paniklemeyin. Ben bugün yarından bahsetmiyorum. Geleceğin nasıl şekilleneceğinden bahsediyorum. Avrupa'nın küreselcileri Rusya'ya savaş açıp ortalığı toz dumana mı katacak? A şıkkı. B şıkkı, Avrupa'yı toz dumana mı katacak? Orduları, polisi, dijital gözetlemeyi, Avrupa'yı da kontrol altına alabilmek için kolay kolay bırakmazlar, onu söyleyeyim ben. Fransa'da şimdi seçim var. Le Pen ekibi seçilse bile, yani seçilir mi? Kolay bırakacaklarını zannetmiyorum. Bu nedenle şöyle sağdan bak, soldan bak, Avrupa için ekonomik olaraktan şu an bir problem yok. Problem var, başladı da bariz bir problem yok. Yani insanlar açız diye bağırmıyor. Fakat süreç onun oranı aleyhine gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durum da öyle. Burada şöyle bir durum var değerli arkadaşlar. Vatandaşlar şu an mesela Arnavutluk'ta Trump'ın damadı Kushner ve kızı Ivanka Trump bir adada turizm tesisi kurmak istiyor. Arnavutluk'ta halk protesto ediyor. Edirama Arnavutluk Başbakanı bunu Trump'ın damadını savunuyor ama halk protestolarla devam ettiriyor. Sonuçta onların işbirliği yaptığı şirketin 4 milyar dolarlık banka hesabı donduruluyor. İşte püf nokta bu. Arnavutluk'ta olduğu gibi dünya genelinde bu tabloyu çok sık göreceğiz. Neden? Şimdi küreselleşmiş bir dünyanın içindeyiz. Ulus devletlerde para var mı? Yok. Amerika'da da yok. Avrupa'da da yok. Para kimde? Devlet dışı aktörlerde. Bu yüzyılda devlet dışı aktörler ticaret yollarını yeniden dizayn ediyor. Belli devletleri yan yana getirerek de ve parasızlığı kullanıyor. Hiçbir lider bu küresel aktörlerin kendi eylemlerini öyle kolay söylemlerini kolay kolay peşiyle kabul etmez. Kazan kazan modelinde kabul eder. Ama şu an için ulus devletlerde para yok. Küreselciler bariz şekilde başka politika uyguluyor. Vatandaşlar şimdi hükümetler sıkışmış vaziyette. Çünkü gıdım gıdım gidiyor diye halkla bir söz var ya. Borç var. Temerrüte düşecek borçlar. Borçların ödenme böyle azıcık tam sınırda tutuyorlar ulus devletleri. Burada da Tırbistan'daki gibi dünya genelinde halk başlarım senin küreselinden projelerinden şeklinde sosyolojik hareketlilikler olur. Dünya çok ciddi derin bir hareketliğe doğru gidiyor. Bak gelecekten bahsediyorum. Bugünden değil. Bir de şimdi 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndaki nesil şu an yok. Yeni Z kuşağı dediğimiz nesil zaten anlamaz. Dünyanın 1. 2. savaşta anlamaz. Savaşta görmemiş. Kendini düşünen bir nesil var. Tüm ulus devletlere baktığımızda. Ve bir de devlet dışı aktörlerin teknolojisi girdi. Yapay zeka ve sosyal medya platformları ulus devletlerin bu sıkışık halinde burada ulus devlete baskı yapıyor küresel tayfa. Burada da bak senin halkın benim platformlarda ha. Abidik gubidik yaparsan diyor bu kitleyi ben kışkırtma potansiyeline sahibim diyor. Yani siyasetçiler çok fazla sıkışacak önümüzdeki dönem. Yapay zeka ile ilgili Anthropic önemli bir şirket dünyada cloud'un sahibi bir açıklama yapıyor bugün. Enteresan bir açıklama. Yapay zeka modelleri diyor kendi kendini insansız olarak geliştirme seviyesine çok yaklaştı diyor. Bu nedenle küresel çapta yapay zeka gelişmelerini biraz yavaşlatmakta fayda var. Toplumların buna ayak uydurmasını sağlamamız lazım. Ciddi bir risk diyor. Geçmişte bununla ilgili Elon Musk ve 600 civarında farklı bilim adamı düşünür de Birleşmiş Milletler'e müracaat etmişti. Bu hızı durdurun. Şimdi bugün kendi Instagram sayfamda, Facebook sayfamda karanlık insansız fabrika diye Çin'de bir fabrikaya attım. Değerli arkadaşlar artık robotlar birçok işi eline alıyor. Çin'de insansız fabrikalar, insansız semtler dönemi başladı. Seri tekstil üretimi yapıyor robotlar. Bugün Rusya Başbakan Yardımcısından çok önemli bir açıklama vardı. Yapay zeka diyor küresel çapta istihdamı %40 etkileyecek, gelişmiş ülkelerde de %60 etkileyecek diyor. Bir Dünya Savaşı'nın problemleri ve İkinci Dünya Savaşı'nın problem devleti yönetenlerin hesap kitaplarıyla alakalıydı. Kendi vatandaşınla bir problemi yoktu. Çünkü devlet bir karar aldığında vatandaş marş askere gidiyordu. Şimdi devlet bir karar alsa böyle bir şeyi bulamaz. Burada da çareye robot askerler dönemi başlıyor. Hızlı bir şekilde seri üretimleri, askerleri göreceğiz. Ve kitlerin, peki şimdi bir Rus Başbakan Yardımcısı'nın dediği gibi gelişmiş ülkeler %60, küresel çapta %40 istihdamı etkileyecek diyor. İşleri etkileyecek diyor. Bu durumda ne diyoruz? Evrensel temel gelirden bahsediyor ya bu küreselciler. İşsiz kalana evrensel temel gelir verelim. Yahu işli olana verilen maaşı yetmiyor. İşsize nereden maaş veriyorsun? Görünürde var, yaşlılık maaşı var, dul maaşı var, o maaşı var, bu maaşı var da geçinmeye yetmez. Emeklilik maaşı belli zaten. Başka bir geliri yoksa emeklerin durumu zaten biliniyor. Yani insanın enerjisi üstünde bir hesap kitap var burada. Şimdi küresel sermayenin bir tarafında teknoloji şirketleri var. Devletlerden daha güçlü. Her birinin 1 milyar, 1,5 milyar takipçi aboneleri var, üyeleri var, veriler orada. Ve tam böyle bir dünyanın içinde Amerika Birleşik Devletleri ben kıtama çekiliyorum diyor. İran'dan yırtabilirse parantez içeyim. Bugün İran'da bir gelişme var mı? Yok. Öyle bekleyip duruyor. Sadece Amerika'nın çevre ülkelere seyahat uyarısı var. İran'da biz bir Amerikan fırkateynine ateş açtık diyor. Ve medyaya düşen haberde de Mescid-i Aksa'nın yönetimini İsrail'e komutasına vermek istiyor şeklinde bir açıklama var. Ki Mescid-i Aksa'yla ilgili İsrail'in hesabı belli. Yıkıp Süleyman Mabedi'ni yapmak istiyor. Dünyanın en büyük riski şu an bu bölge için İsrail'dir. Türk Devleti'nin de en de sonunda kaçınılmaz. İsrail orada olduğu müddetçe bizden kaynaklanmaz bu olay. Ama neyse ki güç dengesi değişiyor. Batı gerilediğinde İsrail de gerileyecek. Mecburen kendini ya frenleyecek ya bir yere toslayacak. Her neyse. Yani şu an dünya genelinde kitle aynı özellikleri gösteriyor. Aynı şarkıcıyı getir. Neydi şu Kanye West geldi 100 bin kişiyi topladı. Nereye gitse toplar. Unix bir kit oluşuyor. Yeni suçlar var. Bakıyorum ben bizim polisimiz vallahi helal olsun. Yani yarış atı gibi koşuyor. O suçlu çetesi, bu suçlu çetesi. Bundan bu şekilde mücadele etmek çok zor. Polisi yorarsın, jandarmayı yorarsın. İşte 20 milyar dolarımız sanal bahis. 20 milyar 40 milyar dolar arası diyor. Bir ekonomiyi alt üst edebilecek nitelikte bir para bu. Bugün yine operasyon yapmışlar. Çok yüksek rakamlar operasyon yapıyorlar. Mesela Selçuk Sports mu ne bir kanaldan maç yayınları yapan biri vardı. Almanya'daydı. İzne gelmiş. Denizli'de köylüsü ihbar etmiş. Genelde köylü yapıyor ama yani. İhbar etmiş, yakalanmış, hapse girmiş. İşte Almanya'dan yapıyor. Bu sanal bahisti. Türkiye'de olanları yakalayabilirsin. Ama yurt dışında olanı yok. Yani suç küreselleşiyor. Suçlu da küreselleşiyor. Daha önce kaç kere söyledim. İtalya'da, Sicilya'da mafya toplanıyor. Niye diyor kendi aramızda kavga ediyoruz. Mevcut teknoloji buna müsait. Küresel çapta diyor organize olalım. Diğer ülkelerde de kontağa geçelim şeklinde. Yani şu an için ne diyorum dediğim bir şey var biliyorsunuz. Dijital asayişi sağlayamayan reel asayişi sağlayamaz. Şimdi geliyorum tam burada. 20. yüzyıl dengesine göre kurulan kamu kurum kuruluşları yetmez. Çin mesela Komünist Parti Merkez Komitesi yönetimine 350 kişiye 29 bilim adamı getirmiş Xi Jinping. Daha da getirecek. Daha fazla. Niye? Çünkü sofistike bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Bu sosyolojiyi etkiliyor. Psikolojiyi etkiliyor. Devletin güvenliğini etkiliyor. Ve bunu da 20. yüzyıldan kalan demokratik yöntemle bu iş olmaz. Demokrasi kalksın buradan böyle bir anlam çıkartmıyorum. Seçilenler gelsin. Ama mutlaka uzman bir ekip gerekiyor. Denetim, disiplin, verimlilik, analizi. Hep söylediğim şey ne? Şirketler yönetiminde nasıl ki kılı kırk yarı yönetici alırken baka diyor beni zarara uğratırsan görürsün gününü diye. Bizlere devlete gelen görev alan bir kişinin kurumlarda eğer kurumu zarara uğratırsan bunun hesabını verirsin. Şeklinde bir yaklaşıma çok hızlı bürokraside reorganizasyon diyorum ya. Bu dönüşümü sağlayamadığın zaman ne olur? Sağlayamadığın zaman bu dönüşümü enerji içeride harcarız sürekli. Polis yorulur, asker yorulur. Ve daha sonraki dönemde kontrol edilemez bir noktaya doğru gider. Şimdi geliyoruz. Dünya tarihine baktığımızda çok kötü günler yaşadı dünya. Doğru. Ama bu şu an farklı bir problemle karşı karşıyayız. İçerideki uyuşturucunun artı diye birçok kontrol edilemeyen problemle beraber Meksika'daki gibi çeteleşme süreci başlar. Artı şimdi sanayicinin durumu belli. Nedir sanayicinin durumu? Kredi maliyeti yüksek. Kredi yoksa üretim yoktur. Döviz de belli. Döviz kuru sanayicinin işine gelmiyor. Yaramıyor. Çünkü ihracat yapacak, para gelecek durumda. Eğer üretim yoksa istihdam yoktur. Bir de yapay zeka gelip büyük sanayi şirketleri asıl istihdamı, yani istihdamda önemli yer tuttu. İstihdamı kobiler sağlıyor büyük çoğunlukta ama eğer büyük sanayi şirketleri yapay zeka ile beraber fabrikalarını robot işçilere doğru çevirdiğinde işte siyasetçilerin çözmesi gereken problem daha kadar bir problem var. Çözülür mü? Çözülür. Sadece bu yeni gelişen durumu anlayabilmek gerekiyor. Silahlanıyor Türkiye. Bundan gurur duyuyoruz. Büyük yatırımlar yapmış. Evet, bundan gurur duyuyoruz. Yeter mi? Yetmez. Düşmanı caydırabilirsin ama problem içeride. Önümüzde iki dönem. Bu nedenle içeride asayişi, içeride huzuru sağlamadan dışarıda büyük projelere koşulmaz. Koşarsın da Amerika Birleşik Devletleri gibi olursun. Görünürde büyük bir ülke ama içerisi bambaşka bir şey. Bundan sonrası gibi olursun. Bundan öncesinden bahsetmiyorum Amerika'nın. Türkiye'nin de kendi içinde şu an bu coğrafyadayız. Türk Devletler Teşkilatı. Dün bahsetmiştim işte. Kazakistan'a gidiyor Güney Kıbrıs Rum lideri. Devlet üstün, devlet dostluk nişanı veriyor. Bugün Tacikistan, sonra Özbekistan, Kırgızistan'a gidecek. Niye gidecek? Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Avrupa'da dönem başkanı, Avrupa Birliği geçen yıl bu ülkeler artı Türkmenistan'la 12,5 milyar euroluk yatırım anlaşması yapmıştı. Herhalde onu kontrole gidiyordur. Birçok şeyde lider büyük bir ikilem arasında. Bir tarafta vatandaşların talepleri, diğer tarafta borç verenlerin talepleri arasında işte Arnavutluk'taki gibi bir patlama olmuştu. Sıkıntılı bir dönemdeyiz şu an baktığımızda. Aşılır mı? Türkiye'nin aşılamayacak bir problemi yok. Sadece problemi kaynağını, dijital dünyayı doğru anlayacak, sosyolojisini, psikolojisini. Bir sağlam bir şey gerekiyor. Çünkü biz de genelde teknik olarak bu işe bakıyoruz ya da ekonomik olarak bakıyoruz. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yükselen iki güç olarak, zaten Amerika Birleşik Devletleri yüksekte bir güçlü, Çin de yükseliyor. Savaşın niteliği değişti. Bu kez nedir? Teknoloji savaşı, çip savaşı, yapay zeka savaşı, biyoteknoloji savaşı, yenilenebilir enerji savaşı. Şu an için Amerika Birleşik Devletleri'nde kriz tüm dünyayı sarsar mı? Sarsar. Ama asıl Çin'deki bir kriz dünyayı sallar. Sarsmanın ötesinde alt üst eder. Birçok ülke, yani küçük ulus devletler Çin'e bağımlı çünkü üretimde. Teknolojide de öyle giderekten. Çin'in uyguladığı stratejilerden geçmişte çok bahsettim. Bir şeyde sadece ondan bahsettim. Çin ne yapmaya çalışıyordu? Ayrıca bir video çekerim. Çin demişken Xi Jinping 8-9 Haziran'da Kuzey Kore'ye gidecek. İşte bir dünya savaşındaki devletlerin gruplaşması gibi. Batı şimdi küresel güney adına Çin'i, Kuzey Kore'yi, İran'ı, Rusya'yı aynı kefeye koyuyor ama aynı kefede olmaz. Şimdi Batı üstünlüğü giderek bitiyor. Geçenlerde Japonya'dan bir makale okudum. Önceden diyor Batı şirketleri gelip Asya'daki şirketleri satın alıyordu. Tersine dönüyordu diyor. Bir sürü Batı'da hangi şirketlerini Asyalıların aldığını. Asyalılar alıyor. Çünkü üretim burada. Nüfus burada. Dinamik. Nüfus da burada. Çoğunluk burada. Her ne kadar nüfus azalması olsa da Batı'ya göre çoğunluk orada. Batı'nın kendi içindeki bunalımı dünyayı ciddi anlamda etkiler. Biz tam ortadayız. Nereye kadar sürdürebiliriz bu denge politikasını? Bu bize bağımlı değil. Dışarı kendi arasında bir kapışma olursa. Ben hala şunu söylüyorum. Birinci ve ikinci dünya tarzı savaşı biraz zor görüyorum. Olmaz demiyorum ama şu an için nükleer güçten dolayı vekalet savaşları. İşte Ukrayna, Avrupa ile Rusya arasında, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa-Rusya arasında Ukrayna bir vekalet devleti olarak kullanıldı. Trump geldi, İran'ı kullanmak istedi ama başaramadı. Çin'e, Rusya'ya gerek kalmadı. İran'dan istediğini alamadı. Ne diyordum? Bu uranyum almaktan vazgeçecek şeklinde bir değerlendirmem vardı. Hatta zaten yerin altında deyip bundan vazgeçecek. Aynen de öyle dedi bugün Trump. Ne diyor? Uranyumu diyor almamıza gerek yok. Zaten diyor o gömülü diyor toprağın altında. Benim cümleleri konuştu. Aynen. Ne yapacak Trump? Başarıya ihtiyacı var. İran'da başaramadı. Bir başarısızlık var. Obama'dan daha kötü anlaşma maddeleri İran'ın dayattığı. Ne yapacak? Gidip silahsız, ekonomisi bozuk, ablukaya aldığı Küba'yı alaraktan İran'ı unutturup bak büyük bir başarı sağladım diyerek Küba'yı alma derken Amerika'ya bağlamaktan çok Venezuela modeli gibi planları bu. Ters teper mi? Bilemiyorum. Küba'nın iç dengesini bilemiyorum. Küba'nın İran gibi silahı yok. İran gibi inanmış bir ekibi de yok. Geçmişte Castro, Fidel Castro, Che Guevara, arkasından Raul Castro o dönemler bitti. Derin bir ekonomik kriz var Küba'da. Öyle bir ideolojik, komünistlik falan olduğunu da zannetmiyorum. Venezuela'daki benzer orada da Bolivarcı, efendim Che Guevara, Bolivarcı, Chavezci Venezuela vardı. Maduro'yu elinden aldılar. Ortada hiçbir şey kalmadığı görüldü. Şimdi problemin niteliği değişti. Birçok ülke kendi içinde başı belaya girecek. Siyaset üst düzeyde eldeki güç dengesine göre kendi arasında hesaplaşma yapıyor. Doğrudur. Ama vatandaşın kaygısı, gündemi bambaşka. Şu an için. Yani sokakta gördüğüm arkadaşlara baktığımızda toplumun yarısının işi çok bozuk değerli arkadaşlar. Bugün daha iyi gün. Mesele önümüzdeki dönem nasıl şekillenecek? Herkesin merak ettiği konu bu. Siyasette kimin gelip kimin gideceği kadar herkes kendine bakıyor. Yani gelecek nasıl şekillenecek? Türkiye tarihi fırsatlar var ama içeride yapılanla olmadan bu dışarıdaki fırsatlar bizi teğet geçer. Dünkü videoda bahsettim. Rum lider gitti. Kazakistan'da ödül aldı diye. Türk Devletleri Teşkilatı bitti mi? Hayır. İzleyin süreci. Bu süreç sabırla, sebatla bu süreç tamamlandığında çekim alanı orası. Artık tersine dönecek. Avrupa'dan çağırıp ona bizim Türklere nişan verecekler. Birçok devlette olduğu gibi Türk devletlerindeki de problem belli. Halkla lider arasında ciddi problemler var ama şu an için dert etmiyorlar. Yarın bugün açığa çıkar mı? Çıkabilir. Özbekistan'da bir şey var. 100 yıllık vasiyet. Türkoloji Kongresi başlıyor. Bu ilk 1926'da olmuştu. Türk Devletler Teşkilatı'nın kurumsallaşması için Türkoloji Kongresi önemli. Türk Devletler Teşkilatı ırk üstünden değil, dil üstünden kurgulandı. Bunu kurgulayan akıl da bunu çemberi genişletmeyi hedefliyor. Türk dil ailesinden olan işte Güney Kore gibi, Japonya'da biz de oradanmışız falan diye bir takım çalışmalar yaptık. Biz de Türk dil ailesi, Uray Altay dil ailesi, ailesindenmişiz diye bir açıklamalar yapmıştı. Her neyse. Fazla da başınızı ağrıtmayayım. Bugün böyle genel bir problem yaptık. Bu konuya devam edeceğim. Yani bu yüzyılın problemleri geçen yüzyıldan farklı. Savaşları da farklı. Ama 1929'daki büyük buhran benzeri bir buhran Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde şimdilik değil. Ama bir yerde patlak vereceğini düşünüyorum. O zamanki dünyayı etkilediği gibi etkiler mi? Etkileyeceğini zannetmiyorum. Dünyayı o kadar diye. Çünkü buna şu an birçok devlet, birçok ülke hazırlanıyor. Kendi arasında ödeme sistemleri, ticaret yöntemleri, yerel para birimleri herkes buna hazırlanıyor. Öyle gibi dünyayı saracağını da çok zannetmiyorum. Ancak işte öyle bir şey olursa gelecekte rezerv para birimi değişir. Zaten bunda hazırlanıyorlar. Dijital para düşünüyorlar rezerv para olarak da. Her neyse değerli arkadaşlar. Ne diyoruz? Alemin bir sahibi var. Olacak olan da olur. Her şey biz insanlara sorulmaz. Ama biz insanlar yaşadığımız dönemde merhametli, vicdanlı, yardımsever ve akledenler tarafında olalım. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Hoşça kalın.